Ayrım 15.
Aklımdan geçen buydu. Hatta o günlerde öte dünya gibi bir şeyin olup olmadığından bile emin değildim. Ölümden sonra yaşamın olup olmadığını bilmiyordum. Jane'in ölümü beni çok şaşırtmıştı. Bu sorunun cevabını bulmak bana zor geliyordu. Bir cevap bulabildin mi? Evet, Jane cenazesinin olduğu gün cevabımı aldım. Nasıl oldu? Cevabı Jane kendisi verdi. İki kelimeyle, mezarının içinden, kendi sözleriyle. 10. Belki de mezar, aydınlanmayı bulmanın olası olmadığı bir yerdir. Fakat ben orada buldum. En azından bir kısmını. Jane Annapolis Sen Anne Kilisesi'ndeki cenaze törenine gitmiştim. Fakat geç kaldığım için her yerin dolu olduğunu gördüm. Şehrin yarısı orada olmalıydı ve neden bilmiyorum ama tüm bu yas tutan insanlar varken kendimi bir şekilde oraya ait hissetmedim. Sanırım sadece ikimiz arasında özel bir an istemiştim. Çok iyi bir dostumu kaybetmiştim. O benim için bir ağabey gibi olmuştu. Kiliseden ayrıldım ve o gün daha sonra Jay için mezarının başında kendi özel törenimi, kendi özel vedamı yapmaya karar verdim. 2 saat sonra herkesin mezardan ayrıldığına inandığımda Sen Anne mezarlığına gittim. Doğru düşünmüştüm, kimse yoktu. Jay'in mezarını bulmaya ve veda sözlerimi söylemeye çalıştım. Fakat mezarın yerini bulamıyordum. Bir yerlerdeydi. Tek tek tüm mezar taşlarına baktım. Fakat Elmer Jackson Jr. yoktu. Başa döndüm ve tekrar aradım. Yoktu. Hayal kırıklığına uğramıştım. Belki de cenaze törenine katılmalıydım. Yoksa yanlış mezarlığa mı gelmiştim? Doğru yere bakmıyor muydum? Jay'e gerçekten de veda etmek istiyordum. Bu anı çok istiyordum. Ve şimdi de yağmur çiselemeye başlamıştı. Rüzgar hızlanıyordu ve bir fırtına yaklaşıyor gibiydi. İçimden, hadi Jay, neredesin diye bağırıyordum. Bilirsiniz, trafik ışığına yakalandığınızda değişmesini istersiniz de, değişmeyince içinizden, hadi değiş artık, lanet olası diye bağırırsınız. Yaptığım da işte buydu. Işığın gerçekten değişmesini ummazsınız. Ve mezarlıkta da gerçekten bir cevap almayı ummazsınız. Aslında almamayı tercih edersiniz. Ama ben bir cevap aldım ve neredeyse aklımı kaçırıyordum. İşte orada. Tüm söylediği buydu. Fakat onun sesiydi. Jane'in sesiydi. Tıpkı bir çan gibi kesin ve berrak. Tam arkamdan gelmişti. O kadar hızlı döndüm ki neredeyse ayakkabılarım ayağımdan çıkıyordu. Kimse yoktu. Jay'i duyduğuma yemin edebilirdim. Sonra onu tekrar duydum. İşte orada. Bu sefer biraz daha ileriden, yüzümün dönük olduğu yönden fakat biraz yukarıdan küçük bir tepeciğin üstünden gelmişti. Sırtımdan yukarı bir ürperti yükseldi. Bu Jay'in sesiydi. Sesi Jay'e benzeyen biri değildi. Jay'di. Fakat orada kimse yoktu. Ben de belki de bir bekçi dolaşmaya çıkmıştır diye düşündüm. Belki beni çevreye bakınırken görmüş ve yeni kazılmış bir mezar aradığımı tahmin etmişti. Belki de sesi Jay'in sesine benzeyen biriydi. Fakat çevrede kimse yoktu. Civarda birinin olmasını gerçekten istiyordum. Gerçekten istiyordum. Çünkü bu ses hayalimde canlandırdığım bir şey değildi. Onu duymuştum. Bir an sonra kalbimin atışını duyduğum kadar yüksek ve açık bir şekilde hem de. Tepeye doğru hızla yürüdüm. Belki orada birisi var da ben buradan göremiyorumdur diye düşünüyordum. Tepenin üzerinde bir noktadan çevreye bakındım. Kimse yoktu. Sonra sesi tekrar duydum. Bu sefer daha da yumuşaktı. Kelimeler yavaşça söylenmişti. Sanki Jay yanı başımdaydı. İşte orada. Bu sefer yavaşça döndüm. Korkuyordum. İtiraf ediyorum. Fakat korku kısa sürede yerini şaşkınlığa bıraktı. Jay'in mezar taşı önümde duruyordu. Mezarının üzerinde duruyordum. Sanki bir timsahın üzerinde duruyormuşum gibi bu toprak parçasından sıçrayarak çıktım. Üzgünüm, özür dilerim. Kiminle konuştuğumu sandığımı bilmiyordum. Evet, Jay ile konuşuyordum. Orada olduğunu biliyordum. Ölümün bile onu yok edemeyeceğini ve son özel bir an için çağırdığını biliyordum. Gözlerim yaşlarla dolmuştu. Yere oturdum ve bir süre orada kaldım. Nefesimi tutarak Jay'in mermer üzerine daha yeni kazınmış ismine baktım. Bir şeyler daha söylemesini bekledim. Söylemedi. Bir süre sonra pekala dedim. Ölü olmak nasıl bir şey? O anı aydınlatmayı deniyordum. Bunun yerine uzaklarda bir aydınlık gördüm. Fırtına yaklaşıyordu. Dinle Jay dedim içimden. Benim için tüm yaptıkların ve herkes için yaptığın, olduğun her şey için teşekkür etmek istiyorum. Pek çok insanın büyük bir ilham kaynağıydın. Pek çok hayata çok güzel ve destekleyici bir şekilde etki ettin. Sadece sana teşekkür etmek istemiştim. Seni özleyeceğim Jay. Sessizce ağlamaya başladım. Sonra Jay ile son iletişimimi yaşadım. Bu sefer kelimeler şeklinde değildi. Bir duyguydu. Sevgi dolu bir şekilde üzerime yayılan bir duyguydu. Sanki birisi omuzlarıma bir pelerin atmış ve nazikçe kollarımı sıkmıştı. Tarif etmek için daha başka kelime bulamıyorum. Fakat sonrasında Jay'in iyi olacağını, iyi olduğunu ve benim de iyi olacağımı biliyordum. Ve o anda her şeyin mükemmel olduğunu anlamıştım. Olması gereken yol buydu. Ayağa kalktım. Pekala Jay, anladım diye gülümsedim. Hiçbir şey imkansız değildir. Tepeden aşağıya inerken bir gülme sesi duyduğuma yemin edebilirim. Siz ikiniz orada güzel bir anı paylaştınız. Teşekkürler. Oradaydı değil mi? Onu duydum değil mi? Ve o da beni duydu. Evet. Ölümden sonra hayat var değil mi? Hayat ebedidir. Ölüm yoktur. Bu soruyu sorduğum için özür dilerim. Şu andan itibaren bu tür şeylerden asla kuşku duymamalıyım. Asla mı? Asla. Buda, Krishna ve İsa gibi gerçek ustalar asla şüphe duymazlardı. Baba, neden beni yüzüstü bıraktın? Ne demek peki? Şey, bilmiyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şüphe evladım, şüphe. Sadece bir an, bir saniye için olsa bile şunu bilmelisin ki dostum, her usta kendi cennet bahçesini ziyaret eder. Orada her ustanın sorduğu soruyu sorar. Bu gerçek olabilir mi? Tüm bunları ben mi uyduruyorum? Bu kupadan içmem gerçekten Tanrı'nın isteğimi, öyle olmasa dudaklarıma götürebilir miydim? Bazen bu soruların bazılarını ben de soruyorum ve bunu itiraf etmekten de utanmıyorum. Şu anda benimle konuşmasaydın, senin için kolay olacağını biliyorum. Pek çok açıdan daha kolay olurdu. İnsanlığa bir mesaj getirmek ve dünyayı değiştirmek hakkında üstlendiğin tüm bu sorumluluktan kurtulabilirdin. Hayatını gözler önüne seren ve üzerinde toplanan kamuoyunun dikkatinden kurtulabilirdin. Evet, devam etmenin senin isteğin olduğunu görüyorum. Hayatında olan her şeyin olması senin kendi isteğindi. Hayatındaki tüm olaylar seni bu ana getirdi. Kendini adadığın bu göreve seni hazırlamak için sana en uygun anne ve en uygun baba, mükemmel bir aile ortamı ve mükemmel bir çocukluk verildi. Sana iletişim konusunda işlenmemiş yetenekler ve bu yetenekleri geliştirme şansı verildi. Doğru zamanda ve doğru yerde bulunuyordun ve diğer insanlar da seninle birlikte doğru zamanda doğru yerde bulunuyorlardı. İşte bu nedenden dolayı Jay Jackson'la karşılaştın ve bu nedenden dolayı senin hayatında bu kadar derin bir etkisi oldu. Bu nedenle Baltimore'de siyahlar arasında, güneyde beyazlarla, Afrikalı yerlilerle, Ekvador halkıyla birlikte çalıştın. Bu nedenle yabancı ülkelerde hiçbir şeyleri olmadan totaliter rejimler altında yaşayan, baskı görmüş ve korku içindeki insanlarla ve senin ülkende yaşayan ve her şeye sahip dünyaca tanınmış film ve televizyon yıldızları ve politik liderlerle aranda dostça ve anlamlı konuşmalar oldu. Yaşadığın hiçbir şey rastlantı eseri değildir. Hiçbir şey şans eseri olmamıştır. Hepsi de seni deneyimlemeyi ve bilmeyi seçtiğini, deneyimlemen ve bilmen için kim olduğun hakkında sahip olduğun en büyük vizyonun, en büyük versiyonunu deneyimlemen için meydana gelmişlerdir. Öyleyse Joe Alton'la karşılaşmamın da aynı sınıflandırmaya girdiği sonucu çıkıyor. Doğru bir sonuca vardın. Biliyorsun ki eğer senin mesajını tüm ülkeye ve tüm dünyaya yayacaksam, bir gün siyasi arena hakkında her şeyi en etkili yoluyla öğrenmem gerekiyor. Sen bunu biliyordun. Sen her zaman dünyaya yeni bir ümit getirmek istediğini biliyordun. Politika ve dinin yeni umutlar doğdukça değişikliklerin yapılabildiği iki alan olduğunu gayet iyi anlıyordun. Çocukluğumdan beri hep politikayla ilgilendim. Hayatının büyük bir bölümü boyunca yerel politikayla ilgilenen bir babaya sahiptim. adaylar için çalışırdı, mevki sahibi insanları tanırdı ve evimiz her zaman yargıçlar, belediye meclisi üyeleri, seçimler için adaylığını koyan kişilerle dolup taşardı. Bu kişilerin çoğu düzenli olarak babamla oyun oynamaya gelirlerdi. 19'umda Annapolis'e ilk geldiğimde ilk tanıdığım kişiler belediye başkanı Joe Grigcom ve ilçe şerifi Joe Alton'du. Yerel radyo istasyonu için çalıştığımdan dolayı ben de basının bir üyesi sayılıyordum. Bu da bu kişileri görmemi bir nebze olsun kolaylaştırıyordu. Ayrıca önerebileceğim bir şeyler de vardı. Radyoya kısa bir süre çıkmak hiçbir politikacıyı rahatsız etmez ve Joe'yu sık sık bu programlarda yer veriyordum. Onu tanıdıktan kısa bir süre sonra Joe Alton bölgemizden eyalet senatosu için adaylığını koyup kazanmıştı. Joe'yu çok seviyordum. Çoğu kişi onu seviyordu. Seçimleri açık farkla kazanmıştı ve Anne Arundel ilçesinin bazı sakinleri daha büyük bir idari şekil kazanmak için mücadele etmeye başladıklarında Joe bu hareketin başını çekmekteydi. Ben de özerklik için yürütülen bu kampanyaya katılmıştım ve kampanya zaferle sonuçlandıktan sonra Joe Alton Anne Arundel'in ilk yöneticisi oldu. Yıllar sonra tekrar Annapolis'e gidip de The Anne Arundel Times'ta çalışmaya başladığım sırada bir gün Joe Alton beni aradı. İlçe idaresine yaptığım yardımımdan hoşnut kalmıştı ve şimdi ilçe yöneticisi olarak bir başka hedefin peşinde koşuyordu. Ve basının yardımına ihtiyacı vardı. Fakat çağrısı bana değil, C'ye ulaşmış. Sanırım haftalık yerel gazetenin sahiplerini karşısına almak istemiyordu ve bana bir iş önermeden önce onlara sormasının daha iyi olacağını düşünmüştü. Ölmeden 3 ya da 4 ay önce Jay odama gelip, "Arkadaşın Joe, onun kampanyasında çalışmanı istiyor," dedi. Kalbim yerinden fırlayacak gibi oldu. Sürekli olarak bu inanılmaz fırsatlarla karşılaşıyordum. Sanki kucağıma düşüyorlardı. Jay benim heyecanımı anladı. "Sanırım kabul edeceksin, değil mi?" Onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyordum. "Bana gerçekten ihtiyacın varsa seni bırakmak istemiyorum," dedim. "Bana karşı çok iyiydin ve sana borçluyum." "Hayır değilsin," diye düzeltti beni Jay. "Sen kendine borçlusun. Bunu hiç unutma. Eğer istediğin bir şeyi birisini incitmeden elde edebiliyorsan, onun ardından koşmayı da kendine borçlusundur. Masanı toparla ve sıvış buradan." "Hemen şimdi mi?" "Neden olmasın? Kalbinin nerede olduğunu görebiliyorum ve oraya gidene kadar günleri sayarak seni burada tutmamın bir anlamı yok. Hadi git." Jay elini uzatarak salladı. "Bundan hoşlandım," diye gülümsedi. "Tecrübesiz bir gazeteciden baş editörlüğe bu senin için gerçek bir ilerleme doğrusu." "Evet. Biz de iyi bir ilerleme kaydettik. Bizimle beraber çalıştığın için teşekkürler." "Hayır. Benimle çalıştığınız için ben teşekkür ederim." Heyecandan konuşamıyordum. "Bana bir şans verdiğin için teşekkürler. Beni kabul ettiğin sırada gerçekten de bir işe ihtiyacım vardı. Bunu asla unutmayacağım. Böyle bir şeye nasıl karşılık vereceğimi bilmiyorum." "Ben biliyorum," dedi Jay. "Nasıl?" "Durma, yoluna devam et." "İşte böyle. Bu adamı nasıl terk edebilirdim ki? Gazeteyi nasıl bırakabilirdim?" Jay yüzümdeki ifadeyi görmüştü. "Bunu aklına bile getirme," dedi. "Eşyalarını topla ve buradan defol." Ve sonra gitti. Sadece bu kadar. Odamdan ve sokak kapısından dışarı çıktı. Fakat giderken şöyle bir geriye dönüp, "Asla arkana bakma dostum. Asla arkana bakma," dedi. Bu onun son görüşüm oldu. "Sana iyi bir öğüt vermiş." "Gerçekten mi? Asla arkaya bakmamalıyız, öyle mi? Geriye bakarak kazanılacak hiçbir şey yok mu?" "İş işten geçtikten sonra fikir yürütme," demek istiyordu. "Sonradan fikir yürütmeden, suçluluğa kapılmadan, duraksamadan ilerle. Hayatın önünde uzanmaktadır, arkanda değil. Yaptığın şeyi yapmışsındır. Bunu değiştiremezsin. Fakat ilerleyebilirsin." "Fakat pişman olmak iyi değil midir?" "Pişman olmakla suçluluğu birbirine karıştırmadığın sürece ikisi aynı değildir. Pişmanlık, gerçek sen hakkındaki en yüksek düşünceni ifade etmediğini bildirmendir. Suçluluk, bir daha böyle davranmanın sana yakışmayacağına karar vermendir. Toplumunuz ve dinleriniz size eski halinize dönme umudu olmadan cezalandırmanız gerektiğini öngören bir suçluluk duygusunu öğretmektedir. Fakat size şunu söylemeliyim. Yaşamın amacı, kim olduğunuz hakkında sahip olduğunuz en büyük vizyonun, en büyük versiyonunda kendinizi her an yeniden yaratmaktır. Bu nedenle nereye gittiğinizi, kendiniz için belirlediğiniz yolu görerek ve tam olarak deneyimlemeye ihtiyaç duyduğunuz şeyi deneyimlemek ve yaratmaya ihtiyaç duyduğunuz şeyi yaratmak için ihtiyaç duyduğunuz araçları vererek size yardımcı bir yaratıcı olarak katıldım. Tüm bunlar sizin ve benim tarafımdan ortaya çıkarıldı. Öyleyse bu kimin isteği? Bunun kutsal olduğunu söylemeliyim. Şunu hep hatırlayın. Sizin ve benim isteğim, kutsal olanın isteğidir. Ah Tanrım, bu harika. Böyle diyordu değil mi? Bu her şeyi açıklıyor. Bunu bir şekilde yapabiliyorsun. Her şeyi 10 kelime ya da daha azıyla açıklayabiliyorsun. Tanrı ile sohbetlerde söylediğin, sizin kendiniz için istediğiniz, benim sizin için istediğimdir cümlesinin söylemenin bir başka yolu bu. Evet, fakat orada zihnimde yer eden bir şey söylemiştin. Hayatımın meydana gelmesi için sadece Tanrı'yı kullandığımı söylemiştin. Bir şekilde bu bana doğru gelmiyor. Yani seninle aramdaki ilişkinin böyle olduğunu sanmıyorum. Neden olmasın? Tam olarak bilmiyorum. Fakat bir yerlerde bir karışıklık oldu. Bana burada Tanrı'ya hizmet etmek için bulunduğumuz öğretilmişti. Milwaukee'de sen Lawrence okulundayken ve bir rahip olacağımı düşünürken rahibelerin Tanrı'nın amaçlarına hizmet etmek için beni kullandığını söylediklerini hatırlıyorum. Kendi amacıma hizmet etmek için Tanrı'yı kullandığım hakkında hiçbir şey söylenmemişti. Ama benim olmasını istediğim de bu. Öyle mi? Bunu mu istiyorsun? Evet. Bizden seni kullanmamızı mı istiyorsun? Senin bizi kullanman için burada değil miyiz? Sorunun bir kısmı bunu anlamakta. Bu konuşma ayrı olmak üzerine kurulmuştur. Sanki sen ve ben birbirimizden ayrıymışız gibi konuşuyoruz. Çoğu insan da böyle olduğunu düşünüyor. Çoğu insan Tanrı ile ilişkisinin böyle olduğunu düşünüyor. Daha iyi anlaşılacaksa bu durum üzerinde konuşmak yararlı olacaktır. Fakat burada bir yanılsamadan konuştuğumuzu gerçekten gerçek olanın bu olmadığını belirtmek istiyorum. Anlıyorum. Yanılsama, içindeki hayat hakkında konuşurken yanılsamayla ilgili terimler kullanmanın yararlı olduğuna katılıyorum. Dünyadaki tüm hayatın bir yanılsama olduğunu biliyorum ve artık seninle ve her şeyle ve herkesle bir olmanın mutlak gerçekliğini de biliyor ve sık sık deneyimliyorum. Kavramları benim ve pek çok insanın sınırlı olan anlayış kapasitesi içinde tartışmak yardımcı olabilir. Bu anlayışın sınırlarından bahsetmişken, burada senin bizi kullanman için bulunmuyor muyuz? Eğer siz benim sizi kullanmam için oradaysanız, dünya neden böyle öyleyse, aklımdan geçen bu olabilir mi? Ya da bu sizin aklınızdan geçen mi? Geçerli olan ikinci seçenek, birincisi değil. İçinde yaşadığınız dünya tamamen sizin zihninizin bir eseridir. Bunu tekrar söylüyorum. Çünkü farkına varmamanız olasılığı var. İçinde yaşadığınız dünya sizin zihninizin bir eseridir. Dünya hakkında zihninizde ne taşıyorsanız dünyada da onu görürsünüz. Hayat hakkında zihninizde ne taşıyorsanız hayatta da onu görürsünüz. Eğer sizi kendi amaçlarım doğrultusunda kullansaydım, kendi dar anlayışınızda sınırlandırdığınız gibi fazlasıyla etkisiz bir tanrı olurdum. Hiçbir şey yapamıyor gibi gözükürdüm. Hatta seni kullanırken bile olayların akışını değiştirmekten, istediğim dünyayı yaratmaktan aciz olurdum. Dünyayı bu şekilde yaratmak amacım olabilir mi? Tabii ki hayır. Sadece amacım sizin seçtiğiniz dünyayı yaratmak olmadıkça. Bu durumda benim amacıma hizmet etmiş olurdunuz ve ben de sizi kullanmış olurdum. Halbuki siz beni kullandınız. Çünkü sadece sizin içinizde bulunan yaratıcı güç, size benim tarafımdan verilen güç sayesinde düşlerinizdeki dünyayı yaratabilirsiniz. Bu benim düşlerimdeki dünya mı? Eğer düşlemediyseniz olmazdı. Pek çok kereler en kötü kabuslarımın ürünü olan bir dünya gibi geliyor. Kabuslar da rüyadır. Özel bir tür rüyadırlar. Onlardan nasıl kurtulurum? Dünya hakkındaki düşünceni değiştir. Bu daha önce bahsettiğim yöntemin bir parçasıdır. Ne hakkında düşüneceksen onun hakkında düşün. İyi ve harika şeyler üzerine düşün. İhtişamlı, zaferle dolu, sevginin ifade edildiği anları düşün. Öncelikle göklerdeki krallığı düşün ve geri kalan her şey sana gelecektir. Kesinlikle. Ve bu yöntemle seni Tanrı'yı kullanalım. Tanrı yöntemdir. Yöntem benim olduğum şeydir. Yaşam olarak adlandırdığınız şey yöntemdir. Beni kullanamazsınız. Kullandığınızdan haberiniz olmaz. Çünkü beni bilinçli olarak, bilerek ve isteyerek kullanırsanız her şey değişir. Tanrı ile dost olmanın 5. adımı budur. Tanrı'yı kullanmak. Lütfen bana bunu nasıl yapacağımı söyle. Bunu hala bu terimlerle düşünmek bana garip geliyor. Tanrı'yı kullanmanın ne demek olduğunu anlamak için yardımına ihtiyacım var. Tanrı'yı kullanmak, sana vermiş olduğum tüm araç ve hediyeleri kullanmak demektir. Düşüncelerin, sözlerin ve hareketlerinle kendi gerçekliğini oluşturman ve deneyimlerini yaratmanı sağlayan yaratıcı enerji hediyesini görünüşe bakarak yargılamamanın iyi olabileceği zamanlarda gerçeği bilmeni sağlayan nazik bir bilgelik hediyesini başka insanları kutsamanı ve onları koşulsuzca kabul etmeni, kendi seçimlerini yapmalarında ve yaşamalarında onları desteklemeni, kendi kutsal benliğine aynısını yapma özgürlüğünü vermeni sağlayan her birinize kim olduğunuz hakkında sahip olduğunuz en büyük vizyonun bir sonraki en büyük versiyonunda kendinizi yeniden yaratma fırsatı sağlayan saf sevgi hediyesini kullanmak demektir. Evrende kutsal bir güç vardır ve yaratıcı enerji nazik bir bilgelik ve saf sevgiden oluşur. Tanrı'yı kullanırken aslında sadece bu kutsal gücü kullanırsın.